Ayrım 49, Yırtıcı Kuş, Wilbur Smith, sayfa 622. Albay Cornelius Schroeder pırıltılı kırmızı ve sarı ipekten yapılmış çadırın önünde atından indi. Bir seyis atı aldı. Hollandalı durup etrafına kampa baktı. Kralın çadırı Adulis körfezine bakan bir tepecikteydi. Burada denizden esen rüzgar havayı serinletiyor ve insanın soluk almasını sağlıyordu. Aşağıda Zulla limanının etrafında Arapların kamp kurdukları ovada taşlar sıcaktan çatlıyor ve titrek seraplar görülüyordu. Körfeze tekneler doluşmuştu ama Moray martısının yüksek direkleri diğerlerini önemsizleştiriyordu. Cambrai kontunun gemisi gece gelmişti. Şimdi Schroeder Akbaba'nın ipek çadırda yüksek sesle tartıştığını duyuyordu. Hollandalı'nın dudakları neşesiz bir gülüşle büküldü. Yanından sarkan altın kılıcı düzelttikten sonra çadırın giriş yerine gitti. Uzun boylu bir subahtar eğilerek onu selamladı. Ordudakiler yanlarında hizmet gördüğü bu kısa sürede onu tanımışlardı. Schroeder'in cüretli başarıları Büyük Moğol'un ordusunda bir efsaneye dönüşmüştü. Subay onu kralın huzuruna çıkardı. Çadırın içi genişti ve lüks eşyalarla döşenmişti. Yer tamamıyla renkli ipek halılarla kaplanmıştı. İpek perdeler ikinci bir çadır oluşturuyor ve güneşin sıcağının içeriye işlemesini engelliyordu. Alçak masalar ender bulunan ağaç ve fil dişinden yapılmıştı. Üzerlerindeki kaplar som altındandı. Büyük Moğol'un kardeşi Mihrace Sadık Han Cihan ipek yastık yığının ortasında oturuyordu. Sarı ipekten kapitone bir tünik ve kırmızı altın lame çizgili bir şalvar giymişti. Ayağındaki kırmızı terliklerin burunları kıvrık, tokaları da altındandı. Sarı türbanının ortasına ceviz büyüklüğünde bir zümrüt tutturulmuştu. Sakalı yoktu. Somurtkan ifadeli ağzının yukarısında ince bir çizgiye benzeyen bıyığı vardı. Kucağına palasını koymuştu. Kını öyle sık mücevherlerle süslenmişti ki pırıltıları insanın gözlerini rahatsız ediyordu. Eldivenli eliyle bir şahini tutuyordu. Çölün o harika sakerini. Sadık Han kuşu kaldırarak sanki o bir kadınmış gibi gagasını şefkatle öptü. Onun biraz gerisinde başka bir minder yığınının üzerine Tanrı'nın sol eli Ahmet El Grank yerleşmişti. Omuzları o kadar genişti ki sanki sakatmış gibi gözüküyordu. Boynu kalın ve iri kaslıydı. Başına çelik bir savaş miğferi geçirmiş, sakalını kınayla boyamıştı. Geniş göğsüne zırh takmıştı. Bileklerinde de çelik bileklikler vardı. Kaşları birbirine bitişikti. Gözleri bir kartalınki gibi acımasız ve soğuk bakışlıydı. Bu birbirine uymayan iki adamın gerisinde saraylar ve subaylar oturuyorlardı. Hepsinin kılığı da çok zengindi. Prensin önünde bir tercüman diz çökmüştü. Akbaba'nın küfürlerini çabucak çevirmeye çalışıyordu. Cambrai prensin karşısında duruyordu. Yumruklarını kalçalarına dayamıştı. Kafasında kurdeleli başlığı vardı. Sakalı El Grang'ın çenesini süsleyen boyalı, bakımlı buklelerden daha kırmızı ve kabarıktı. Kareli eteğinin yukarısına yarım zırh giymişti. Schroeder çadıra girdiği zaman saygıyla yerlere kadar eğilerek önce prensi sonra da El Grang'ı selamladı. ''Tanrı sizi korusun albay. Şu iki güzel çocuğun akıllarının başlarına getirilmesi için size ihtiyacım var. Bu köpek...'' Cambrai yere büzülmüş olan tercümanı çizmeli ayağıyla itti. ''Bu köpek sayıklayıp duruyor. Onlara anlattığım şeyleri saçma sapan bir hale sokuyor.'' Schroeder'in doğuda uzun yıllar kaldığını biliyordu. Albayın çok iyi konuştuğu dillerden birinin Arapça olduğunu da. Akbaba Hollandalı'ya emretti. Onlara şunu söyleyin, ben buraya ganimet almaya gelmedim. Aynı güçte bir geminin karşısına çıkarak martının ayaklarımın altında top ateşiyle parçalanmasına izin vermeye değil. Bu adamlar benim altın dalla savaşmamı istiyorlar. Schroeder bana durumu daha etraflıca açıklayın diye önerdi. Belki o zaman size yardım edebilirim. Akbaba ona altın dal bu sulara geldi dedi herhalde o genç Courtney'in komutasında. Hollandalı bu adı işitince yüzünde öfkeli bir ifade belirdi. O gençten hiç kurtulamayacak mıyız?
Galiba kurtulamayacağız. Cambrai güldü. Her neyse. Direğinde imparatorluğun beyaz açı dalgalanıyor. El Grang'ın nakliye gemilerinin arasına şiddetle daldı. Son hafta boyunca 23 yelkenliği batırdı ya da ele geçirdi. O buralardayken hiçbir Arap kaptan denize açılmak istemiyor. Courtney tek başına bütün Etiyopya kıyılarını abluk altında tutuyor. Akbaba başını istemeye istemeye hayranlıkla salladı. Tenvara'nın yukarısındaki kayalardan El Grand'ın savaş gemilerinin arasına dalmasını seyrettim. Hepsini paramparça etti. Tanrım, gemisini Franki kadar ustalıkla sürüyor. Arapların etrafında daireler çizdi ve top ateşiyle parçaladı. El Grand'ın bütün filosu limana sıkışıp kaldı. Ona yeni askerler ve malzeme de yetiştiremiyorlar. Araplar genç Courtney'den El Tazar, yani Barracuda diye söz ediyorlar. Hiçbir amiral limandan çıkıp onun karşısına dikilmeye yanaşmıyor. Sonra yüzünde sıkıntılı bir ifade belirdi. Altın dal tertemiz, yosun bağlamamış. Benim martı hemen hemen 3 yıldır denizlerde. Tahtaları gemi kurtları yüzünden delik deşik. Tahminime göre altın dal benim martımdan en aşağı 3 deniz mili daha hızlı. Schroeder onu aşağı görürcesine, prense ne söylememi istiyorsunuz diye sordu. Genç Courtney ile karşılaşmaktan korktuğunuzu mu? Ben yaşayan hiçbir insandan korkmam. Ona bakarsanız ölülerden de. Ama bu iş bana kazanç sağlayacak gibi değil. Hal Courtney'de benim istediğim hiçbir şey yok. Ama iş teke tek savaşa geldi mi, Frankie'nin oğlu bana ve martıma korkunç bir zarar verebilir. Onunla savaşmamı istiyorlarsa beni biraz görmeliler. Schroeder prense dönerek durumu ona dikkatle seçtiği diplomatça sözlerle anlattı. Sadıkan Cihan ifadesiz bir suratla onu dinlerken şahinini okşadı. Kuş tüylerini düzelterek sarı gözlerini yarı yumdu. Hollandalı'nın sözleri sona erdiği zaman Prens El Grand'a döndü. Bu kırmızı sakallı, övünmeye meraklı adama ne ad takmışlardı? El Grand boğuk bir sesle açıkladı. Onu Akbaba diye çağırıyorlar Sayın Prens. Çok uygun bir ad seçmişler. Kendi adına birilerini öldürmekten hoşlanmıyor. Zayıfların ve can çekişenlerin gözlerini oymayı, daha yırtıcı yaratıkların artıklarıyla beslenmeyi tercih ediyor. O bir şahin değil. El Grand aynı fikirde olduğunu belirtmek için başını salladı. Prens de tekrar Schroeder'e döndü. Bu soylu yırtıcı kuşa sorun. El Tazar'la savaşmak için ne ücret istiyor? Cambrai yanıt verdi. O güzel çocuğa söyle 100.000 rupi istiyorum. Altın. Bu para ben limandan çıkmadan önce elimde olmalı. Schroeder bile İskoçyalı'nın cüreti yüzünden soluğunu tuttu. Akbaba uysal bir tavırla sözlerini sürdürdü. Anlayacağınız prensi en zayıf yerinden yakaladım. Schroeder prensin yanıtını dinledi. Sonra da Cambrai'ye döndü. Bu parayla martı gibi 20 gemi yaptırabileceğinizi söylüyor. Olabilir ama Hal Courtney'in bana vereceği zararı kimse ödeyemez. Ona söyle altın verilmezse Akbaba da uçup gider. Prensle El Grand fısıltıyla konuştular. Ellerini sallayıp duruyorlardı. Sonunda bir karara vardılar. Cüretli kaptanın daha hoşuna gidebilecek bir teklifim var. Göze alacağı tehlike o kadar büyük değil ama ona istediği miktar verilecek. Prens ayağa kalktı. Bütün saraylar dizüstü çökerek secdeye kapandılar. Bunun size gizlice açıklanması işini Sultan Ahmet El Grand'a bırakıyorum. Çadırın arkasındaki perdelerin arasından geçti. Bütün maiyeti de onunla birlikte gitti. Geride ipekten mağarada sadece 2 Avrupalıyla sultan kaldı. El Grand ikisine yaklaşarak önünde oturmalarını işaret etti. Bu anlatacaklarımı başka hiç kimse duymamalı. Düşüncelerini düzene sokarken kulağının altından tüniğinin yüksek yakasına kadar inen eski kabarık mızrak yarasına dokundu. O eski yara yüzünden ses tellerinin yarısı gitmişti. El Grand kırıltılı boğuk sesiyle konuşmaya başladı. İmparator Suaki'nin önünde öldürüldü. Prester John'un tacı henüz küçük bir çocuk olan oğlu Iyasu'ya kaldı. İmparatorun orduları bozguna uğradığı sırada kadın bir peygamber ortaya çıktı. Onu orduların başına geçmesi için Hristiyanların tanrısının seçtiğini iddia ediyordu. Peşinde 50.000 cengaverle dağlardan indi. En önde Meryem'in taşınabilir tapınak dedikleri dini bir tılsım taşıyorlardı. Kadının dini bir fanatizmden güç alan orduları bizi Mitsiva önünde durdurmayı başardı. Hem Schroeder hem de Cambrai başını salladılar. Bu yeni bir haber değildi. Sultan ekledi. Şimdi Tanrı bana hem o tılsımı hem de çocuk imparatoru ele geçirme fırsatını verdi. El Grand arkasına yaslanarak sustu. Kurnazca iki adamın suratlarını inceliyordu. Albay yavaşça, taşınabilir tapınak ve imparator elinize geçtiği takdirde dedi, Nazet'in orduları yaz güneşinde eriyen karlar gibi ortadan kaybolur. El Grand başını salladı. Dininden dönen kaçak bir keşiş bana geldi. Başlarında cüretli birinin olacağı küçük bir grubu tılsımla imparatoru sakladıkları yere götürebileceğini söyledi. Çocukla taşınabilir tapınak elimize geçer geçmez onları Muscat'a götürecek güçlü ve hızlı bir gemiye ihtiyacım olacak. Bu işin Nazet onları kurtarmaya kalkışmadan önce yapılması gerekiyor. Schroeder'e döndü. Siz albay, ihtiyacım olan o cüretli insansınız. Başarılı olursanız size de 100.000 rupi verilecek. Elgrang sonra Cambrai'ye baktı. Sizinki de onları Muscat'a götürecek o hızlı gemi. Rehineleri oraya bıraktığınız zaman size 100.000 rupi daha verilecek. Soğuk bir tavırla gülümsedi. Bu kez size El Tazar'la savaşmanız değil, ondan kaçmanız için para vereceğim. Bunu yapacak cesaretiniz var mı? Benim gözü pek ak babam. Altın dal güneye doğru iniyor, yelkenleri güneşin son ışıklarında altın bir kule gibi parlıyordu. Fasili desin casuslara haber getirmişlerdi. Moray martısı Adulis körfezinde demirli, kaptanı karaya çıktı. Onun El Grand'la görüştüğü söyleniyor. Ama bu haber 2 günlüktü yani bayattı. Halin içi içini yiyordu. Bakalım akbaba hala orada mı diye kendi kendine sorarak yelkenlerini inceliyordu. Tekne suları yarıyor, güverte ayakları altında canlıymış gibi titriyordu. Martıyı hala demirde bulursak ona karanlıkta bile çıkabiliriz diye düşündü. Güvertede dolaşıp topların durumunu kontrol etti. Beyaz gemiciler ellerinin eklemlerini alınlarına götürerek ona gülümsediler. Yere çömelmiş dizi dizi ama dodalarsa güldüler ve sağ ellerinin avucunu göğüslerine dayayarak onu selamladılar. Geyiğin kokusunu almış tazılara benziyorlardı. Kaptan altın dalı martıya yanaştırdığı ve adamlarını geminin güvertesine çıkardığı zaman hiçbirinin savaştan kaçmayacağını biliyordu. Güneş ufka doğru inerek ateşini denizde söndürdü. Karanlık bastı ve karanın silüeti ona karıştı. Hal kendi kendine ayın doğmasına daha 2 saat var dedi. Geminin yönünü kontrol için pusula dolabına bakıyordu. 2 saate kadar Adulis körfezinde olurlardı. Başını kaldırarak Ned Tyler'a bir göz attı. Pusulanın feneri 2. kaptanın yüzünü aydınlatıyordu. Kaptan yeni yelkeni açın diye emretti. Ned bunu konuşma borusuyla tekrarladı. Yeni yelkenler güverteye yayılmış brandaya uskuta yakaları ve halat mataf yonları takılmıştı. Ama geminin eski beyaz yelkeninin indirilmesi zor ve tehlikeli bir işti. 1 saate uğraşarak eski yelkeni indirip ambara koydular. Zifir sürülmüş yelkenler serenlere çekilerek fora edildi. Geminin teknesi siyahtı. Yelkenleri de gece yarısı gibi kapkara. Adulis körfezine oraya demirlemiş olan düşman gemilerini gafil avlamak için girdikleri zaman ay ışığında parıldamayacaktı. Hal sessizce lütfen diye dua etti. Akbabayı orada bulayım. Tanrım, Cambrai orada olsun. Körfez ağır ağır karşılarında açıldı. Düşman filosunun fenerleri büyük bir kentin ışıklarına benziyordu. Geride El Grand ordusunun nöbet ateşleri alçak toz bulutu ve dumanın altından yansıyordu. ''İskele tarafına dön Bay Tyler, körfeze girelim.'' Gemi dönüp hızla demir atmış olan filoya doğru gitti. ''Maestra serenlerine 1 kat camadan, bütün tepe armalarını sarın lütfen Bay Tyler.'' Gemi biraz yavaşladı. Savaş yelkenleriyle ilerlerken burundaki dalgaların hışırtısı azaldı. Halpruva'ya doğru gitti. Aboli karanlıkların arasında ayağa kalktı. Kaptan ona okçuların hazır mı diye sordu. Karanlıkta zencinin dişleri ışıldadı. Hepsi de hazır Gundvane. Kaptan şimdi onları seçebiliyordu. Kara gölgeler küpeştenin önünde topların aralarına çömelmişlerdi. Demet'le oku da güverteye koymuşlardı. Hal Aboli'yi uyardı. Onlara göz kulak ol. Ama Doğu Dağların bir tek kusuru varsa o da savaş sırasında kendilerini kan dökme isteğine kaptırmalarıydı. Kaptan Daniel'ın geminin ortasındaki görev yerine giderken bütün ağır yanan kibritlerin kovaların içine konmuş olup olmadığına baktı. Bunların alevli uçları tetikteki düşmanları uyarabilirdi. İyi akşamlar Bay Daniel. ''Adamların daha önce gece savaşa girmediler. Onları sıkı kontrol et. Gelişi güzel ateş etmesinler.'' Hal dümenin yanına döndü. Gemi usul usul körfeze girdi. Karanlık suda kara bir gölge gibiydi. Ay altın dalın arkasında doğdu ve ilerideki sahneyi gümüş ışıklarıyla aydınlattı. Hal artık düşman gemilerinin biçimlerini görebiliyordu. Kendi teknesi ise hala görünmez bir karaltı gibiydi. Altın dal kaymasını sürdürdü. Artık ileride demir atmış olan gemilerden gelen sesleri duyabiliyorlardı. Şarkılar, dualar, tartışmalar. Biri tahta bir balyoza bir şeye vuruyordu. Demirli küçük gemiler dalgalarla hafifçe yalpalarken kürekleri gıcırdıyor ve yelkeni tıkırdıyordu. Hal gözlerini kısmış mor ay martısını görmeye çalışıyordu. Ama Akbaba oradaysa bile ilk borda ateşi körfezi aydınlatmadıkça onu göremeyeceğini biliyordu. Ned Tyler'a yavaşça, ''Tam önümüzde büyükçe bir yelkenli var.'' dedi. ''Onun yakınından, sancak tarafından geçmeye çalış.'' ''Hazır ol Bay Daniel.'' Kaptan sesini yükseltti. ''Sancak tarafındaki gemi. Yaklaştığımız zaman ona ateş aç.'' Demirli tekneye yavaş yavaş yaklaştılar. Bordanın tam ortasına geldikleri sırada ateş başladı. Etraf şimşek çakmış gibi aydınlandı. Gürültü kulak zarlarını patlattı sanki. Ses çöldeki tepelere çarparak yankılandı. Gözleri yakan o kısa süreli ışıkta hal bütün düşman filosunun direklerini ve tekne kısımlarını gördü. Düş kırıklığı bir kurşun gibi midesine çöktü. Yüksek sesle martı gitmiş dedi. Akbaba yine elinden kaçmıştı. ''Bir dahaki sefere karşılaşacağız.'' diye kendi kendini teselli etti. Aklını karıştıran bu düşünceyi kesin bir biçimde kafasından attı. Bütün dikkatini gözlerinin önünde cehenneme layık bir gösteri gibi beliren savaş sahnesine verdi. İlk borda ateşi düşman gemisine isabet ederken aboli emir verilmesini beklemedi. Ama dodalar ateş oklarını tutuştururken güverte onların alevleriyle aydınlandı. Her ok sapına demir ucun arkasına zifire sokulmuş, tarazlanmış kenevir ip parçası bağlanmıştı. Bunlar ağır kibritin ateşine tutulunca cızırdayıp alev aldılar. Ama Doğu Dağların attığı oklar alevli yüksek bir parabol çizdiler. Sonra da demirli bir geminin tahtalarına saplandılar. Topların parçaladığı tekneden dehşet ve acı dolu çığlıklar yükselirken altın dal gemilerin arasına daldı. Hal dümenci, provanın iki yanında bir derecede, çift gemide de aralarından geç. İki gemiye sürtünürcesine geçerlerken altın dal birbirini izleyen borda ateşleri yüzünden önce bir yana sonra da diğer tarafa doğru hafifçe yattı. Ateş okları gökyüzünden yaralı gemilere yağdı. Arkalarında ilk yelkende alev alev yanıyor ve altın dal düşmanların arasına dalarken topçular için hedefleri aydınlatıyordu. El Tazar! Hal Arapların dehşet dolu seslerle adını bir tekneden diğerine bağırdıklarını duyuyor, düşmanların telaşla demir halatlarını kesmeye, korkunç bir biçimde üzerlerine gelen altın daldan kaçmaya çalıştıklarını görüyordu. Şimdi yanan beş küçük yelkenli kontrolden çıkmış bir halde kalabalık tekne grubuna doğru sürükleniyordu. Bazı düşman gemilerinden çılgınca ateş ediliyordu. Adamlar firkateyle nişan almaya çalışmıyorlardı. Fazla yukarıya doğru atılan top gülleleri ulumaya benzeyen sesler çıkararak üstten uçuyorlardı. Fazla aşağıdan atılan toplarsa suyun yüzeyinde sekiyor ve yakındaki dost gemilere çarpıyordu. Alevler bir gemiden diğerine sıçrıyordu. Bütün körfez gündüz gibi aydınlanmıştı. Hal tekrar martının yüksek direklerini aradı. Akbaba buradaysa şimdi yelken açar. Onun silüetini tanımamam imkansız diye düşünüyordu. Ama martı görünürlerde yoktu. Kaptan öfkeyle düşman donanmasına mümkün olduğu kadar zarar verme işine döndü. Geride yanan gemilerden birinde El Grang'ın topçuları için getirilmiş birkaç ton barut tozu vardı. Tekneden yukarıya kara dumanlardan oluşan bir sütun fışkırdı. İçinde iblis sanki cehennemin kapılarını açmış gibi kızıl alevler dans ediyordu. Duman sütunu döne döne karanlık gökyüzüne doğru yükseliyordu. Sonunda tepesi gözükmez oldu. Patlama bütün filoyu etkiledi. Barut taşıyan yelkenliğe en yakın olan gemilerin tahtaları parçalandı ya da alabora oldular. Patlamanın neden olduğu hava akımı kükreyerek firkateynin üzerinden geçti. Yelkenler bir an boşaldı ve gemi yavaşlamaya başladı. Ama sonra karanın açığından esen gece rüzgarı yelkenleri tekrar doldurdu. Altın dal körfezin diplerine düşman filosunun kalbine doğru ilerlemeyi sürdürdü. Altın daldan her ateş edilişinde bir tek kızıl alev görülüyor ve birdenbire gök gürültüsü gibi bir tek ses duyuluyordu. Aboli'nin Amado dağları oklarını aynı anda alevli bir tek bulut gibi atıyorlardı. Buna karşılık düşman gemilerinden kontrolsüz ateş ediliyor ve kulak tırmalayan o zamana kadar duyulmamış çılgınca gürültüler işitiliyordu. Derken El Grang'ın kıyıdaki topçuları ateşe başladı. Uyku sersemi askerler dev kuşatma toplarının başına geçmişlerdi. Her ateş bir tek gök gürültüsüne benziyor, firkateynin aynı anda ateş eden toplarının gürültüsünü bile bastırıyordu. Hal körfezin dibindeki kaya duvarlı tabyalardan ateş edilirken dev namlulardan fışkıran alevlere bakarak gülümsüyordu. Kıyıdaki topçuların o kargaşa ve duman arasında altın dalın siyah yelkenlerini seçebilmeleri imkansızdı. Adamlar kendi filolarını top ateşine tutuyorlardı. Kaptan en azından bir düşman teknesinin kıyıdan atılan bir tek gülleyle parçalandığına tanık oldu. Hal kısa bir sessizlik sırasında dönüşe hazır olun diye emretti. Kıyıya hızla yaklaşıyorlardı. Sonunda körfezin dibine sıkışıp kalacaklardı. Direk görevlisi ustaca bir zamanlamayla yelkenleri ayarladı. Pruva geniş bir kavis çizdi, sonra açık denize doğru dönerlerken tekne dengesini buldu. Kaptan yanan gemilerin parlak ışığında ileriye doğru yürüdü. Adamlarının onu duyabilmeleri için sesini yükseltti. ''El Grang'ın bu geceyi çok uzun süre hatırlayacağından hiç kuşkum yok.'' Tayfalar top makaralarındaki halatları asılır ve yaylarına ok takarken heyecanla bağırıştılar. ''Yaşasın Dal! Yaşasın Sör Hal!'' Sonra bir tek ses duyuldu. ''El Tazar!'' Diğerleri de aynı adı heyecanla, olanca sesleriyle tekrarlamaya başladılar. El Grang ve Prens Körfez'in yukarısındaki ipek çadırın önünde durmuş, mahvolan filolarına bakarlarken tayfaların seslerini duymuş olmalıydılar. ''El Tazar! El Tazar!'' Hal dümenciye başıyla işaret etti. ''Lütfen bizi körfezden çıkar Bay Tyler.'' Altın dal yanan teknelerin ve suda yüzen tahta parçalarının arasından geçip körfezin girişine doğru giderken suda sürüklenen yelkenlerin birinden bir tek defa ateş edildi. Neyse ki bir mucize oldu ve kurşun topçulardan biriyle yarı çıplak okçu grubunun arasından geçti. Hiçbirine isabet etmedi. Ama Stan Sparrow diğer tarafta duruyor ve oradaki toplara komuta ediyordu. Sıcak demir gülle iki bacağını da dizlerinin hemen altından kopardı. Hal düşünmeden ona yardım etmek için atıldı ama sonra kendini tuttu. O geminin kaptanı olduğu için yaralanan ve ölenlerle ilgilenmek onun görevi değildi. Ama yine de bu kaybın acısıyla sarsıldı. Stan Sparrow başlangıçtan beri yanındaydı. İyi bir adam ve gemi arkadaşıydı. Tayfalar Stan'ı kaldırarak Hal'in durduğu yerin yakınından geçtiler. Kaptan gemicinin yüzünün fil dişi rengine dönüşmüş olduğunu gördü. Hemen hemen bütün kanı akıp gitmişti. Hızla ölüme yaklaşıyordu. Ama Hal'i görünce kendini zorlayarak elini alnına götürdü. ''Güzel günlerimiz oldu kaptan.'' Eli yanına düştü. ''Hal sana hızlı bir yolculuk dilerim Bay Stan.'' dedi. Sonra da gemiciyi aşağıya götürürlerken adamlarının yanan gemilerin ışığında yüzündeki ifadeden ne kadar üzüldüğünü anlamamaları için dönerek körfeze baktı. Altındal körfezden çıkıp kuzeye, Mitsiva'ya doğru döndükten sonra bile geride gökyüzünü yarattıkları o cehennemin alevleri aydınlatıyordu. Grup komutanları çarpışma raporlarını vermek için teker teker kaptana geldiler. Sadece Stan Sparrow ölmüş, üç gemici ise yanlarından geçtikleri yelkenlerden açılan tüfek ateşiyle yaralanmıştı. Bir başkasının ise bronz bir topun geri tepmesi yüzünden bacağı ezilmişti. Hal aslında bu bedel önemsiz sayılır sanırım diye düşündü. Ama zayıflık olduğunu bilmesine rağmen yine de Stan Sparrow'un yasını tuttu. Kaptan bitkin haldeydi. Savaşın gürültüsü ve barut dumanları başını ağrıtmış, sinirleri uyumasını engelleyecek derecede gerilmişti. Kafası birbirlerini izleyen düşünceler ve duygularla karmakarışıktı. Dümeni Ned Tyler'a bırakarak Brun'a gitti. Orada yalnız başına durup serin gece havasının onu teselli etmesini bekledi. Şafak söker ve altın dal Mitsiva'ya yaklaşırken hala orada yalnız başına duruyordu. Körfezin yukarısındaki kayalardan atılan kırmızı üç Çin füşeğinin havaya yükseldiğini ilk gören de o oldu. Judith Nazet hemen gelmesi için ona işaret veriyordu. Kaptan kalbinin endişeyle çarpmaya başladığını hissetti. Dönüp Aboli'ye bağırdı. ''Direğe üç kırmızı fener çek.'' Böylece genç kadına mesajını almış olduklarını bildireceklerdi. Kaptan herhalde top seslerini duydu ve alevleri gördü diye düşündü. Çarpışmayla ilgili raporumu istiyor. Ama aslında böyle olmadığını seziyor, onu saran ani korkuyu böyle yenmeye çalışıyordu. Altın dal kıyıya yaklaşırken ortalık iyice aydınlanmıştı. Hal hala burundaydı. Onları karşılamak için kıyıdan hızla ayrılan tekneyi yine ilk o fark etti. İki halat öteden yelkenlerin tek direğinin yanında duran ince silüeti tanıdı. Kalbi hop etti ve kederi dağılarak yerini heyecan ve beklenti aldı. Judith Nazet'in başı açıktı. Siyah kabarık saçları yüzünü çerçeveliyordu. Zırhlıydı. Belinin yanına kılıcını asmış ve çelik miğferini kolunun altına sıkıştırmıştı. Hal kıç güvertesine giderek dümenciye emir verdi. Döndür ve vira et. Teknenin bize yanaşmasına izin ver. Judith Nazet kaportadan telaşla ama çevik ve zarif bir hareketle girdi. Hal genç kadının o güzel yüzünde çok kaygılı bir ifade olduğunu gördü. ''General, çabuk geri döndüğünüz için Tanrı'ya şükrediyorum.'' dedi. Sesi güçlü bir duygunun etkisiyle titriyordu. ''Müthiş bir felaket oldu. Bunu size anlatmak için yeterli kelime bulamıyorum.''
49. Ayrımın Sonu. Sayfa 633.